Good afternoon. I'm thankful for another opportunity to speak today, and from songs is exciting.
Bu hafta da yani buluşabildiğimiz için şükrediyoruz ve mezmur edeceğiz.
Also want to congratulate all you mothers today on Mother's Day. I have a newfound appreciation of how hard of work it is.
Ayrıca hepinizin yani anneler günü de kutluyorum. Ben de yakın zamanda baba olduğum için yani çocuk sahibi olduğum için ne kadar zor olduğunu biliyorum.
Before we begin today, let's go ahead and open in a quick word of prayer.
Başlamadan önce bir dua edelim.
Our Heavenly Father, thank you for your word that you've given us.
Göksel babamız bize verdiği söz için sana şükrediyoruz.
We pray that you would speak to us through your word as we just sung in the song.
Bu ilahide söylediğimiz gibi sözün aracılığıyla bizimle konuş diyoruz.
Teach us, encourage us and rebuke us if necessary.
Bizi öğret, bizi büyüt ve gerekiyorsa azarla.
We pray this in Jesus, our Savior's name. Amen.
Kurtarıcımız İsa Mesih'in adıyla söylüyoruz.
As we begin today, I want you to consider why God gives us gracious gifts.
Bugün başlarken Tanrı'nın neden bize lütuflar almanlar verdiğini değerlendirmenizi istiyorum.
There's a few possible answers to this question.
Bu soruya verilebilecek bazı cevaplar var.
Some are good and some are not so good.
Bazıları güzel, iyi, bazıları da hiç iyi.
For instance, one bad answer to why God gives us good gifts.
Tanrı'nın bize neden güzel armağanlar verdiğiyle ilgili bir kötü cevap mesela şu olabilir.
Is because we think that we deserve them.
Çünkü onları yani bu armağanları hak ettiğimizi düşünüyoruz.
Even though this sounds so proud and so arrogant, I think we would be surprised at how many people actually think this way.
Bu kulağa çok gururlu ve kibirli gelebilir ama kaç kişinin böyle düşündüğünü bilseniz şaşırırsınız.
And not just people out there, but how many of us think that we sometimes deserve God's grace.
Sadece diğer insanlar değil, bizler de bazen böyle bir şeyden düşünüyoruz.
There are many people who feel as though God owes them blessing and good things.
Birçok insan yaşamında Tanrı'nın armağanlarını, bereketlerini hak ettiğini düşünüyorlar.
However, as sinners, none of us deserve anything gracious from God.
Ancak günahkarlar olarak hiçbirimiz Tanrı'dan iyi bir şey aslında hak etmiyoruz.
Another bad answer to why God gives us good gifts is because God must give us good things. He's obligated to.
Ve Tanrı'nın bize neden böyle armağanlar verdiğiyle ilgili bir kötü cevap da Tanrı'nın bize sanki vermek zorunda olduğunu düşünmemizdir.
Maybe we wouldn't say that we are such good people, but we would say that God, because He is so good, He has to do these kind of things for us.
Belki çıkıp biz çok iyi insanlarız, bu yüzden hediyeleri hak ediyoruz demiyoruz ama Tanrı iyi olduğu için bize bu armağanları vermek zorunda gibi hissediyoruz.
These are the people who are depending on God's kindness and love, that He's just going to overlook their sin.
Bu tarz insanlar Tanrı'nın iyiliğine ve merhametine odaklanıp günahlarını görmezden geleceğini düşünüyorlar.
They see God as a loving Father over all things, and therefore, of course, He's going to bless me.
Tanrı'yı her şeyin üzerindeki sevgi dolu bir baba olarak görüyorlar ve elbette beni bereketleyecektir diyorlar.
As we said, there's bad reasons, but there's also good reasons why God blesses His people.
Dediğim gibi yani Tanrı'nın biz neden bereketliliğinde hem iyi hem de kötü cevaplar var.
Because God loves us.
Mesela bir iyi sebep Tanrı'nın bizi sevmesi.
Because God has adopted us as His children.
Tanrı'nın bizi ailesine evlat edilmesi.
Because God is gracious and merciful.
Tanrı'nın gerçekten de lütufkar ve merhametli olması.
And because God loves us and wants what's best for us.
Ve yani Tanrı bizi sevdiği için bizim için en iyisini istiyordu.
All these and many more reasons are wonderful reasons why God blesses His people.
Az önce saydıklarımız ve daha niceleri Tanrı'nın bizi halkın neden bereketlendiği ile ilgili güzel cevaplar.
However, I think it's fair to say that none of these are the greatest reason why God blesses His people.
Ancak Tanrı'nın bizi neden bereketlediğiyle ilgili sebeplere baktığımızda bence en iyi sebep bunlar değil.
Something can be true, but it doesn't mean that it's the most important truth.
Bir şey gerçek olabilir ama en önemli gerçek olmak zorunda değildir.
So without wanting to detract or to diminish these other good reasons, I want us to look at what is maybe the ultimate reason for God blessing His people.
Şimdi az önce saydığımız bu sebepleri gözden kaçırmak istemiyorum ama Tanrı'nın bizi neden bereketlediğiyle ilgili en önemli, en nihai cevabı bakmak istiyorum.
I think our psalm today emphasizes maybe the most important reason, the most important truth that we need to learn today for why God blesses His people.
Tanrı'nın halkı neden bereketlediğiyle ilgili çalışacağımız bu mezmur bence bize en önemli sebebi sunuyor.
So let's go ahead and if you have your Bible, you can turn to Psalm 67. Otherwise, we will have it on the screen and we're going to read through the passage together.
Kutsal kitaplarınız yanınızdaysa 67. mezmuru açın, yoksa ekrandan takip edebilirsiniz.
May God be gracious to us and bless us and make His face to shine on us so that your ways may be known on earth. your salvation among all nations. May the people praise you, God. May all the peoples praise you. May the nations be glad and sing for joy, for you rule the people with equity and guide the nations of the earth. May the peoples praise you, God. May all the peoples praise you. The land yields its harvest. God, our God, blesses us. May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.
Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, yüzünün ışığı üzerimize parlasın. Öyle ki yeryüzünde yolun, bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin. Halklar sana şükretsin ey Tanrı, bütün halklar sana şükretsin. Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın. Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın. Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. Halklar sana şükretsin ey Tanrı, bütün halklar sana şükretsin. Toprak ürününü verdi. Tanrı, Tanrımız bizi bolluğa kavuştursun. Tanrı bize bolluk versin. Dünyanın dört buçağındakiler ondan korksun.
Why does God bless his people?
Tanrı halkını neden bereketliyor?
The first reason we'll look at today is so that God's people can show his glory to the nations.
Bugün bakacağımız ilk sebep Tanrı'nın halkı aracılığıyla uluslara görkemini göstermesi.
Before explaining this a little bit further, I want us to learn something new about how Hebrew poetry works.
Bunu daha fazla açıklamadan önce İbrani şiiriyle ilgili birkaç şey öğrenmek istiyorum.
Hopefully it's not as boring as it sounds.
Umarım yani kulağa geldiği kadar sıkıcı değildir.
But I think that this will, I will try to keep it simple, but I think it will be very helpful in understanding what this psalm is talking about.
Olabildiğince basit tutmaya çalışacağım ve bu mezmunun ne anlattığını açıklamaya çalışacağım.
We're going to learn about something called a chiasm or chiasm.
Bugün chiasm denilen bir şey öğreneceğiz.
It draws its name from the Greek letter that looks like that on the screen, like an X in English.
İsmini yani Grekçe bu kelimeye harfe benzeyen harften alıyor.
It's the letter ki.
Yani ki.
In Greek, yeah. So the way that a chiasm works is that you have a progression of thoughts such as A, B, C, D.
Chiasm şöyle işler, ilerleyen bazı fikirleriniz var, A, B, C, D şeklinde.
But then the poetry works in reverse and you come with C and then B and then A.
Ama sonra şiir tam tersi bir düzene döner ve C, B, A olarak geriye gider.
So there is a progression of thoughts or poetry or logic that's all building toward the middle and then it comes back to where it was.
Şiirdeki fikir aslında şiirin merkezine hedeflen ve her şey merkeze doğru gider.
In our passage today, what you'll see is that verses 1 and 7 are parallel.
Bugünkü mezmurumuzda birinci ve ikinci ayetin paralellik içerdiğini göreceksiniz.
And you see the same in verses 2 and 6, 3 and 5 and verse 4 at the center.
Ve aynısını 2 ve 6'da 3 ve 5'te de göreceksiniz ve merkezde 4. ayet var.
Hopefully I haven't lost anybody yet.
Umarım daha hani sizi sıkıntıdan öldürmemişimdir.
This parallelism is really important because as you come toward the center, you also come to the most important meaning of the passage, what the passage is all about.
Bu paralellik çok önemlidir ve şiirin ortalarına geldikçe mezmurun mesajını anlamaya başlarsınız, ana mesajını.
Think about it this way.
Şöyle düşünün.
Imagine you are going to climb a mountain.
Bir dağa tırmanacağınızı hayal edin.
At the bottom of the mountain, you often have a very beautiful view.
Dağın altında dağın yani başlangıç noktasında genelde çok güzel bir görüntüye, manzaraya sahipsinizdir.
But your view of the landscape around you begins to get better and more clear the higher you climb on the mountain.
Manzaraya bakış açınız dağa tırmandıkça dağda genişler ve dağda güzelleşir.
From the peak of the mountain, you have a beautiful view of the whole landscape and everything kind of clicks. Everything makes sense.
Ve dağın tepesine çıktığınızda her şeyi açıkça görebilirsiniz ve her şey yerli yerine oturur.
And then you have a greater appreciation as you come back down the mountain back to the base.
Ve sonra dağdan tekrar aşağı inerken bu sefer aynı düzen geriye gider.
I share this with you not to get overly technical today, but because this psalm is one of the clearest examples of a chiasm in all of scripture.
Bunu paylaşmamın sebebi çok teknik şeyler anlatmak değil ama bu gördüğümüz mezmur kutsal yazılarda chiasm içeren en açık mezmur.
Though you'll see Hebrew speakers using this kind of structure all throughout the Old and New Testament.
Ve yani İbrani konuşmacıların da bu tarz yazı türünü kullandığını eski ve yeni anlaşmada göreceksiniz.
To give us another view here, I have in Turkish for English speakers, you should be able to kind of track with the flow of thought there as well. But in Turkish, I have an example here of how our passage looks if you put it in parallelism.
Burada yani Türkçe bir şekilde ekrana koyduk ve bu ayetlere baktığınızda mezmurun nasıl yani paralel şekilde gittiğini görebiliyorsunuz.
You will see, as we said, that verses 1 and 7 both discuss God's blessing.
Gördüğünüz gibi 1. ve 7. ayetler Tanrı'nın bereketinden bahsediyor, bolluk vermesinden bahsediyor.
As you progress toward the center, verses 2 and 6 both talk about God's blessing on the earth.
2. ayetlere ve 6. ayetlere baktığımızda Tanrı'nın dünyadaki bereketlerinden bahsediyor.
Now, while both in English and in Turkish, it uses different words in verses 2 and 6, in the original language, it's the same word.
Şimdi de 2. ve 6. ayete baktığınızda kelimelerin farklı olduğunu görüyorsunuz. Ama orijinal dilinde aslında bu iki kelime aynı.
It's the word for land or earth.
Dünya, yeryüzü, toprak için kullandığımız kelime.
If you look at verses 3 and 5, and you may have already noticed this, they're the exact same.
3. ve 5. ayete bakarsanız, muhtemelen fark etmişsinizdir, tıpatıp aynı.
And then we come to the center, to verse 4, that is the climax of the passage.
Ve sonra da 4. ayete, merkez ayete geliyoruz ve bu pasajın zirve yaptığı nokta.
Alright. That's enough of the Hebrew poetry.
Şimdi İbrani şiirleriyle ilgili bu şeyler bu kadar yeter.
What does this mean for us today as we try to learn what God wants to say to us?
Tanrı'nın bize ne öğretmek istediğine bakarken bundan ne çıkarabiliriz? Bundan ne öğrenebiliriz?
This passage, this psalm is going to show a progression of God blessing his people that progresses to all the earth praising God.
Bu fikre baktığımızda Tanrı'nın yani bereketleyişi bir şekilde açılarak yani gittikçe genişleyerek tüm dünyaya yayılıyor.
How does this happen?
Peki bu nasıl oluyor?
It happens through God's people sharing with the world how God has blessed them.
Tanrı halkını bereketleyerek uluslara bir nevi lütufkar oluşunu gösteriyor.
In a sense, we're telling God to bless us so that we can make him famous.
Bir nevi Tanrı'nın bizi bereketlemesini istiyoruz öyle ki onu yüceltebilelim. O ünlü olsun.
Think about a friend commenting a woman's beautiful wedding ring or engagement ring.
Birinin yani bir kadının işte çok güzel evlilik yüzüğüyle ilgili, nişan yüzüğüyle ilgili bir yorum yaptığını düşünün.
It's an opportunity for the woman to share with her friend how much her husband loves her and wants to provide for her.
Bu yorum yaptıktan sonra kadın yani yüzüğü alan eşiyle ilgili güzel şeyler paylaşma fırsatına sahip olur.
Or think about maybe a husband who brings his delicious home cooking from his wife to work with him and he shares it with his coworkers.
Ya da tam tersi, kocasının kadının yaptığı işte kekleri iş yerine götürdüğünü ve arkadaşlarıyla paylaştığını hayal ediyor.
He gets to brag on what an amazing cook his wife is.
Eşinin ne kadar iyi bir aşçı olduğuyla ilgili övünme fırsatına sahip olacak.
As God blesses his people, these are opportunities for us to sing the praises of God to the world around us.
Tanrı bizi bereketlerken bu aynı zamanda bu bereketleri yayabileceğimiz bir fırsat halinde gelmiş oluyor bizim için.
What is the blessing though here in Psalm 67?
Peki bu Mezmur 67'deki bereket ne?
Verse 1 is actually an adjusted quote from Numbers chapter 6 verses 22 to 24 to 26.
Birinci ayet aslında çölde sayın 6. bölüm 24 ve 26. ayetlerden geliyor.
Numbers 6:24-26 says, "The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace."
Çölde sayım şöyle diyor. Rab sizi kutsasın ve korusun. Rab aydın yüzünü size göstersin ve size lütfetsin. Rab yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin.
You may have even heard this passage before.
Bu pasajı daha önce duymuş olabilirsiniz.
It was a blessing that God told Aaron to pronounce this blessing over the people of Israel.
Bu Tanrı'nın Harun'a söylediği bereketle öyle ki bütün İsrail halkına yayılabilsin.
It was God's way of saying, "You are my people and I am going to be with you and I'm going to bless you."
Bu Tanrı'nın siz benim halkımsınız ve ben sizi kutsayacağım ve bereketleyeceğim deme şeklinde.
This blessing though is much greater than simply wealth or success, though it includes that.
Ancak bu bereket sadece yani basitçe zenginlikten ibaret değil. Tabii bunları da içeriyor ama bundan daha büyük bir şey içeriyor.
This blessing is a relationship blessing.
Bu bereket ilişkisel bir bereket.
God shining his face on us is a way of saying that God's loving presence and pleasure is with us.
Tanrı yüzünü bize gösteriyor ve bir nevi varlığıyla bizi tatmin ediyor.
We see in this relationship, we see this kind of blessing from God in our relationship with Jesus, our greatest blessing.
Tanrı'dan gelen bu bereketi, bu ilişkiyi İsa Mesih'te görebiliyoruz ki o bizim en büyük bereketimizdir.
One of Jesus' names is Emmanuel, God with us.
İsa'nın ismi yani İmmanuel, Tanrı bizimledir demek.
This psalm is calling God to give his people success and guidance, but most importantly, give us your presence, God.
Mezmur yazarı Tanrı'nın halkına yönlendiriş ve başarı sağladığını söylüyor ama aynı zamanda onun varlığını bizimle olduğunu anlatıyor.
It is from this place of blessing that we are able to make God known on earth, or as the passage says, his salvation among the nations.
Ve yani böylece aslında bu fırsata sahip olduğumuzda Tanrı'yı dünyaya vaaz edebiliyoruz. Ve yani pasajın da söylediği gibi halklarsan şükretsin diyor.
What does God's presence mean to you?
Tanrı'nın varlığı sizin için ne anlama geliyor?
How valuable is his presence to you?
Onun varlığı sizin için ne kadar değerli?
Is it something you treasure and you show off to anybody who will listen?
Biriktirdiğiniz ve sizi dinleyecek olan herkese anlatmaya can attığınız bir şey mi?
Or is it something we receive and we say thank you and then we go about our lives?
Ya da sahip olduğumuz ama tamam teşekkürler deyip hayatlarımıza devam ettiğimiz bir şey.
Do you speak about the blessings of God to your family and to your neighbors?
Tanrı'nın bereketleriyle ilgili ailenizle, komşularınızla konuşuyor musun?
Talking about God's wisdom or how God has taken care of you, the provision of God.
Tanrı'nın bilgeliğinden, sizi nasıl kurtardığından, nasıl sağladığından bahsediyor musunuz?
We just finished up a series through the Sermon on the Mount, through Matthew chapters 5 through 7, if you remember.
Eğer hatırlarsanız daha geçenlerde Matta 5. ve 7. bölüm, dağdaki vaazı bitmiştik.
One of the things that Jesus instructs us to do, he says, somebody who has a light doesn't put it under a bowl.
İsa'nın orada bahsettiği şey aslında diyordu ki ışığı olan yani ışığını saklamaz, kapamaz.
Instead, he puts it on a hill or on a candlestand so that it can bless everybody else.
Aksine yani bu ışığı herkese gösterirsiniz öyle ki herkesi bereketleyebilir.
It's not enough to just receive God's blessings. The psalmist wants us to proclaim that to the world.
Tanrı'nın bereketlerini sadece almak yeterli değildir. Aksine mezmur yazarı diyor ki gidip bunu dünyaya ilan edin.
And we can do this because we have the greatest blessing, which is God with us.
Ve bunu yapabiliyoruz çünkü en büyük berekete sahibiz ki o da Tanrı bizimledir.
So this is the first reason God blesses his people, so that they can show his glory to the world.
Tanrı'nın halkını bereketlemesinin ilk sebebi budur. Öyle ki yüceliğini uluslara gösterebilsin.
The second reason God blesses his people is so that the nations will praise God for his salvation.
İkinci sebep de Tanrı'nın halkını bereketlemesinin öyle ki uluslar Tanrı'yı yüceltebilsin.
This reason comes from the first reason.
Bu sebep ilk sebepten geliyor aslında.
When God blesses his people, we share it with the world.
Tanrı bizi bereketlediğinde bunu dünyayla paylaşırız.
And when the world receives our testimony, they praise God for it.
Ve dünya bizim tanıklığımızı aldığında bundan dolayı Tanrı'ya şükreder.
We see this again as we come toward the center of the passage.
Ve bu fikri merkeze doğru geldiğimizde daha açıkça görüyoruz.
As we come to verses 3 to 5, the passage begins to explain this, why we rejoice in God, why the nations should be glad.
3. ve 5. ayete geldiğimizde neden Tanrı'da sevinç duyduğumuzu ve ulusların neden Tanrı'ya şükrettiğini.
As we come to this mountain peak, the psalm climaxes with telling us the nation should be glad because God rules everything.
Yani bu bir nevi dağın tepesine çıkarken artık ana sebebi görüyoruz ki o da Tanrı her şeyin üzerinde hükümdardır, egemendir.
The nations should rejoice because God is a righteous ruler.
Uluslar şükretmelidir çünkü Tanrı doğru bir şekilde egemenlik sürer.
Now, many might ask at this point why we should rejoice that we have a ruler over us.
Şimdi bazıları neden başımızda bir hükümdar olduğu için sevinmeliyiz diyebilir.
Especially, I know through conversations I've had with many people that the idea of God sitting up in heaven judging us is scary. It's not something they rejoice about.
Birçok insanla konuştuğumda yani Tanrı'nın cennette bir tahtın üzerinde oturup insanları yargıladığı fikri o kadar da pozitif değil.
The answer is that God's rule and reign over the earth is directly tied to the gospel itself.
Bunun iyi sevinç dolu bir haber olmasının sebebi Tanrı'nın egemenlik sürmesinin aslında temelinde müjdeyle bağlantılı olması.
The gospel means the good news.
Müjde yani iyi haber demektir.
When the authors of scripture talk about the gospel, they're often talking about Jesus Christ being the Lord and ruler.
Kutsal yazılar genelde müjdeden bahsederken İsa Mesih'in Rab ve Kral olduğundan bahseder.
When Jesus preaches the gospel, it is the gospel of the kingdom. He as the king.
İsa müjdeyi vaaz ederken göklerin egemenliğinden bahseder ve kendinden kral olarak bahseder.
You can say, in some ways, the gospel is how Jesus' life, death, and resurrection defeats sin and makes him the rightful king of all creation.
Müjdenin basitçe şu olduğunu söyleyebiliriz. İsa yaşamıyla, ölümüyle ve dirilişiyle günü öğrendi ve doğru kral olarak tahtına oturdu.
The good news is that Jesus has won the battle and now reigns as king.
İyi haber şu ki İsa savaşı kazandı ve şu an kral olarak hüküm sürmektedir.
And how are we saved?
Peki biz nasıl kurtuluyoruz?
We are saved as we trust in Jesus and submit to him as our king and savior.
İsa Mesih'e güvenerek ve ona kurtarıcımız olarak adanarak.
You see this in Revelation chapter 5.
Bunu Vahiy 5. bölümde görüyoruz.
Here, Jesus is seen as the only one worthy to judge the world.
Burada İsa'nın dünyayı yargılayabilecek tek kişi olduğunu söyleniyor.
In other words, the only one worthy to rule over all things.
Yerde işte her şeyin üzerinde egemen olabilecek tek kişi oldu.
It's a longer passage, but I'm going to read the whole thing in both English and then Turkish.
Bu uzun bir pasaj ama okuyacağız.
He went and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. And when he had taken it, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of God's people. And they sang a new song, saying, "You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain. And with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God. And they will reign on earth." Then I took and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice, they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that's in them saying, "To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." The four living creatures said, "Amen," and the elders fell down in worship.
Vay 5. bölüm 7 ve 14. ayetler arkadaşlar. Kuzu gelip tahta oturanın sağ elinden tomar alındı. Tomar alınca 4 yaratıkla 24 ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kahinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok sayıda melek gördüm. Seslerini işitti. Sayıları binlerce binler. On binlerce on binlerdi. Yüksek sesle şöyle diyorlardı. Boğazlanmış kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği, kudreti, saygıyı, yüceliği, övgüyü almayı layıktır. Ardından gökte, yeryüzünde, yer altında ve denizlerdeki bütün yaratıkların, bunlardaki bütün varlıkların şöyle dediğini işittim. Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek tahta oturanın ve kuzunun olsun. Dört yaratık amin dediler, ihtiyarlar da yere kapanıp tapındılar.
As we share God's blessings on us with the world, they praise God for being the ultimate ruler.
Tanrı'nın bizi bereketli işine, insanlarla, uluslarla paylaştığımızda Tanrı'nın egemen bir hükümdar olduğunu bilerek bütün uluslar şükreder.
Jesus is the ruler over Turkey, America, and China.
İsa Türkiye'nin, Amerika'nın ve Çin'in üzerinde de egemendir.
He reigns just as much in Canada as he does in the islands of the South Pacific.
Kanada'da olduğu kadar Güney Pasifik'teki küçücük adalarda da hükümranlığını sürdürür.
It doesn't matter whether a nation is Islamic, Catholic, or atheist. That can't change the fact that God, through Christ, is ruler and savior.
Ulus, Müslüman, işte Katolik ya da ateist olsun fark etmez. Bu hiçbir gerçeği değiştirmez. Mesih onların üzerinde egemendir.
And for this, we should all rejoice.
Ve bundan dolayı hepimiz bence sevinç duymalıyız.
Salvation is for anyone from any nation who places their faith in Jesus as their savior.
İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul eden her ulusun, her kişi için kurtuluş vardır.
This means that we need to sing the praises of God in every nation so that God's ways would be known on earth.
Bu yani Tanrı'nın görkemini bütün uluslara söylememiz gerektiği anlamına geliyor. Öyle ki Tanrı dünyada tanınsın.
If God is not worshipped by some people group, we need to go there and sing his praises in that place too.
Eğer bir yerde Tanrı'ya inanmayan bir grup yaşıyorsa oraya gidip Tanrı'nın bereketlerinden bahsetmeliyiz.
99% of Turks do not worship God as he reveals himself in his word.
Türklerin %99'u Tanrı'nın sözüne sahip oldukları halde ona tapınıyorlar.
Turks need to hear about the blessings of the Lord.
Türklerin yani Rabbin bereketlerini duymaya ihtiyacı var.
Ethiopians need to hear about the blessings of the Lord.
Etiyopyalıların Rabbin bereketlerini duymasına ihtiyaçları var.
Americans and Russians need to hear about the blessings of the Lord.
Amerikalıların, Rusların Rabbin bereketlerini duymaya ihtiyaçları var.
And remember, we may be a small church in a country with very few Christians, and yet the job is the same for us.
Unutmayın, yani çok az Hristiyanın olduğu küçük bir kilise olsak da aynı şey bizim için de geçerli.
This is why I appreciate that at the beginning of every service, we have a prayer for a church in a different country around the world.
Yüzden yani bildiğiniz gibi ibadetin başında dünyadaki her yerdeki kiliselere dua ediyoruz.
Our people here are responsible for what God is doing with his gospel around the world.
Buradaki halkımız Tanrı'nın müjdeyle dünyada neler yaptığıyla ilgili olmalıdır.
How amazing would it be if one day soon a Turk went to Russia or to Azerbaijan or to Kazakhstan to preach about Jesus there in that country.
Bir gün bir Türk'ün Rusya'ya, Azerbaycan'a ya da Kazakistan'a gidip müjdeyi yayıyor olması fikri ne kadar harika değil mi?
God blesses his people so that they will tell the nations of his grace and so that the nations will praise God for his salvation.
Tanrı halkını bereketliyor öyle ki halk aracılığıyla görülebilsin ve uluslar şükran görsün.
Yes, God definitely blesses us because he loves us.
Evet, Tanrı kesinlikle bizi bereketliyor çünkü bizi seviyor.
And because he is kind and gracious.
Ve ayrıca iyi ve lütufkar bir Tanrı'dır da.
But maybe even more significant than that is because God wants the world to praise and submit to him.
Ama belki de bundan daha da önemli olan şey Tanrı ulusların ona şükretmesini ve tapınmasını istiyor.
God knows that that is the best thing for the world and it's what God deserves.
Ve Tanrı yani ulusların yapabileceği en iyi şeyin bu olduğunu biliyor ve aynı zamanda bunu hak ediyor da.
The psalmist desires God's blessings and even expects it from God.
Mezmur yazarı Tanrı'nın bereketlerini arzuluyor ve hatta bu bereketleri bekliyor da.
This is because the psalmist knows that God is jealous for his own glory.
Çünkü mezmur yazarı Tanrı'nın yani kıskanç bir Tanrı olduğunu farkında.
The nation of Israel was called to be a light to the nations around them.
İsrail ulusuna etrafındaki uluslara ışık olacak şekilde yaşamaları söylendi.
They were to receive God's blessings and word and to show that to all the nations around them.
Tanrı'nın bereketlerini ve sözlerini alıp bunu diğer uluslara göstermeleri gerekiyordu.
However, they failed at that task.
Ancak bu görevi yapma konusunda başarısız oldu.
Often.
Çoğu zaman öyle.
And so God has given us the same task.
Böylece Tanrı da bize aynı görevi yine verdi.
This is what Peter says in 1 Peter 2:9.
1. Petrus 2. bölümü 9. ayette Petrus'un sözlerine dikkat edin.
And God is where God has given us this same job.
Tanrı da aynı işi bize vermiştir.
You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light.
Ama siz seçilmiş soy, kralın kahinleri, kutsal ulus Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan şaşılası ışığa çağıran Tanrı'nın erdemlerini duyurmak için seçildiniz.
If you're a Christian, this describes you.
Eğer bir Hristiyansanız bu ayet sizden bahsediyor.
Therefore, with the psalmist we can pray, God bless us, so that all the ends of the earth will fear you.
Bu yüzden mezmur yazarı gibi Tanrı'dan bereketlenme almak isteyebiliriz ki öyle ki bütün uluslar Tanrı'dan korksun.